Ayrım 12.
Devlet, kadının ahlakına, şerefine ve dinine göz diken bir duruma getirilmek istenmektedir. Başörtüsü, artık bırakalım yüksek öğretim kurumlarını, orta öğretime de girme girişimleri içindedir. İmam Hatip liseleri bu konuda bir model oluşturmakta, klasik liselere giden öğrenciler artık bu okulların kapısında başlarını örterek zorlama girişimlerinde bulunmaktadırlar. Bunun sonucunda Türkiye'nin çehresi değişmektedir. Bu çehre zaman içinde İslam ülkesi görüntüsüne bürünmeye başlamıştır. Daha da önemlisi, Türk halkı ikiye parçalanmaktadır. Gençlik birbirine yabancılaşmaktadır. Toplum ikili bir yapıya bürünmektedir. Taraflar artık sadece kıyafetlerine bakarak birbirlerini ayırt etmeye, kendinden olanla olmayanı teşhise başlamışlardır. Zira başörtüsüyle başlayan ayrım, sarığa, sakala, diğer dini addedilen kıyafetlere de siyaret etmiştir. Anadolu kültüründe olmayan, kırsal kesimde rastlanmayan kıyafetlerin kentlerde yaygınlaşmasını dini vecibe gibi masum isteklere bağlamak ne kadar mümkündür? Kıyafet konusundaki ısrarcılıktan anlaşılan odur ki bu bir İslami üniformadır. Bunun temelinde de İslami kimlik arayışı yatmaktadır. Gözle görülen bütün bu gerçeklere rağmen başörtüsünün ya da İslami addedilen kıyafetlerin yasalarla engellenmesi mümkün değildir. Zira bugünkü görüntü yılların ürünüdür. Temelinde de eğitim yatmaktadır. Türkiye'de uygulanan eğitim politikalarının nasıl bir zafiyet içinde olduğu, cehaletin boyutları, ezberci eğitimin ürünleri bugün Türkiye'de yaşanan tablo ile kanıtlanmıştır. Hiçbir amaca hizmet etmediği açıkça görülen ve düşünceye ipotek koyan eğitimin sadece sistemi bakımından değil, felsefesi bakımından yeniden yapılandırılmaya muhtaç olduğu açıktır. Bu nedenle Türkiye'nin sorunu kökü geçmişe uzanan bir sorundur. Çözümünü yasalarda ya da dayatmacı anlayışlarda aramak da boşunadır. O halde kısa dönemde devletin yapması gereken halkla barışmaktır. Bu nedenle de başörtüsüyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmesine ihtiyaç vardır. Bu düzenleme ne olabilir? Bununla ilgili pek çok model üretilebilir. Ancak ilk akla gelenlerden biri, belki devleti birinci derecede temsil eden memuriyetler, eğitim ve yargı kurumları dışında başörtüsü uygulamasına nispi bir rahatlık sağlanmasıdır. Bu belki bir iyi niyet gösterisidir. Ancak bu iyi niyetin gösterilmesine ihtiyaç duyulan günlerde yaşamaktayız. Elbette yukarıda sözü edilen öneriler de sorunları çözmeyecektir. Ancak daha ileriye gidecek olan talepler, devletin laik niteliğiyle bağdaşmayacağı için kabulü mümkün olmayan talepler olacaktır. Zira laik devlette, devleti birinci derecede temsil fonksiyonu üstlenenlerin dini bir kisveyle hizmet görmeleri kabul edilemez bir durumdur. Mesai saatlerinin ibadet saatleri dikkate alınarak düzenlenmesi ise belki başörtüsü sorunu ile kıyaslanıldığında daha kolaydır. Ancak bu kolaylık sadece yoğun bir istihdama sahip bulunan devlet çalışanları için söz konusudur. Kaldı ki özel sektörün bu konudaki tercihleri tamamen özel sektör yöneticilerinin yetkisine bırakılmalıdır. Ancak devlet memuru olarak çalışanların modern çalışma yöntemlerinden olan esnek çalışma içinde hem daha verimli hem daha kesintisiz bir hizmet anlayışı içinde hem de din istismarcılarını susturacak uygulamalara yönelmeleri mümkündür. Bu konuda uygulanabilecek olan model kayan iş süresi modelidir. Kayan iş süresi, işe başlama ve paydos zamanlarını ortalama günlük çalışma süresini aşmamak ve altında kalmamak koşuluyla çalışanın belirleyebilmesidir. Bu sistem içinde çalışan işe başlama ve bitirme saatlerini belli bir zaman dilimi için ve önceden işverene bildirme koşuluyla kendisi belirleyebilmektedir. Bu modelden hareketle Türkiye'deki sorunun nasıl çözümlenebileceğini irdeleyelim. Çok fazla personel istihdam eden devlet dairelerinde çalışacağı ve öğle tatiline çıkacağı saatleri iki ana grup üzerinde belirleme hakkı çalışanlara verilebilir. Bir grup öğle tatili saatlerini namaz vakitlerine göre tayin ederken, diğerleri onların öğlen tatilinden dönüşünden sonra ya da çıkmadan önce öğle tatiline çıkabilir. Bu sistemin uygulanması halinde devlet daireleri bazı bankaların uygulamaya soktuğu gibi kesintisiz hizmet vererek halkın devlet daireleri kapılarındaki uzun bekleyişlerine de çözüm getirebilirler. Aynı uygulama iftar saatleri için de geçerlidir. Kesintisiz hizmet anlayışından hareketle akşam erken çıkacak olanlar ya sabah daha erken işbaşı yaparak ya da öğle tatiline çıkmayarak halka daha uzun süreli ve kesintisiz hizmet sunabilir. Aynı zamanda da dini ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilirler. Bu önerinin pek çok devlet dairesinde uygulamaya geçirilmemesi için hiçbir sebep yoktur. Bunu uygulamaya geçirmeyi Atatürkçülükten sapış ya da dinci ideolojilere verilen bir taviz olarak değerlendirmek de son derece yanlıştır. Belki yakın bir gelecekte hizmet anlayışındaki değişmeler, halka sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması ve çalışanların zamanı daha produktif kullanmaları için pek çok esnek çalışma modelini Türk çalışma hayatına sokacaktır. Bu modeli çalışanlara sunulan bir hizmet olarak değerlendirmek en doğru yaklaşım olacak ve bu modelden sadece ibadet için değil, başka zorunlu ihtiyaçlar için de pek çok çalışan ve özellikle de kadın iş gücü yararlanacaktır. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin gerilimleri tırmandırmaya değil çözmeye ihtiyacı vardır. Tartışılan üçüncü sorun ise din eğitimidir. Din eğitiminin iki boyutu vardır. Bunlar İmam Hatip liseleri ve Kur'an kurslarıdır. İmam Hatip liseleri her şeyden önce meslek okulu statüsü içinde açılmış bulunan okullardır. Türkiye'de Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlükte kaldığı sürece milli eğitimin belirlediği müfredat dışında eğitim veren özel amaçlı okulların açılması mümkün değildir. Meslek okulları mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda açılması gereken okullardır. Bu kriter sadece İmam Hatip liseleri için değil, bütün meslek okulları için geçerlidir. Ancak Türkiye'de ciddi bir İnsan gücü planlaması yapılmadığı için tüm mesleki ve teknik eğitim plansız ve programsız bir gelişim içine girmiştir. İnsan gücü planlaması tüm mesleki teknik orta öğretim ve yüksek öğretim kontenjanlarının söz konusu mesleklere olan talep dikkate alınarak belirlenmesi anlamına gelir. Bu okulların mezunları insan gücü arzını oluşturur. Ülkenin ekonomik ve sosyal gelişme parametreleri ise gerekli insan gücü talebinin niteliğini belirler. Buna göre mezun olanların işsiz kalması, iş yerlerinin de gereken nitelikteki iş gücünden mahrum kalması önlenmiş olur. Türkiye insan gücü planlaması yapmadığı içindir ki burada doğan boşluktan İmam Hatip okulları yararlanmış ve kontenjanlarını alabildiğini arttırarak alternatif orta öğretim kurumu niteliğine dönüşmüşlerdir. O halde ilk yapılması gereken ciddi bir insan gücü planlamasıdır. Bu planlamanın hedefini sadece İmam Hatip okulları olarak görmek çok yanlıştır. Bu, Türk eğitiminde yıllardır süren başıbozuk gidişin sonu olacak, eğitim-istihdam ilişkisi bu yolla sağlanabilecektir. Söz konusu planlama, 8 yıllık ilk öğretime alternatif bir model değildir. Aksine 8 yıllık eğitime geçildikten sonra yapılması gereken bir uygulamadır. Türk Milli Eğitiminin bu planlamanın yol göstericiliğine şiddetle ihtiyacı vardır. Eğitimde tartışılan 8 yıllık kesintisiz eğitim Türkiye için hayati önem taşımaktadır. Ancak yıllardır öğrenci sayıları giderek artırılan İmam Hatip ortaokullarının da diğer meslek ortaokulları gibi kapatılmasının gündeme gelmesi, konunun yıllardır askıda kalmasına yol açmıştır. Türkiye'de ortaokul düzeyinde meslek eğitimi veren okullar, kız ve erkek teknik ortaokullarıyla ticaret ve turizm okulları ve İmam Hatip ortaokullarıdır. Diğer meslek okullarının tümünün orta kısımları daha önce kapatılmıştır. Mesleki teknik ortaokullar içinde İmam Hatip ortaokullarındaki öğrencilerin oranı ise %85.2'dir. İmam Hatipler dışında kalan meslek ortaokullarına devam eden yaklaşık 44 bin öğrenci vardır. İmam Hatip ortaokullarına devam edenlerin sayıları 300 bin kadardır. Bu tablo Türkiye'de mesleki ortaokul eğitiminin dini bir eğitime dönüştüğünü ortaya koymaktadır. 8 yıllık kesintisiz eğitimle bu okulların orta kısımlarının kapatılması konusunda gösterilen tepkiyi, mesleğin altyapısının yetersiz kalacağına duyulan endişeye bağlamak mümkün değildir. Çünkü bu okulların orta kısmında uygulanan müfredata bakıldığında, klasik ortaokullardan farklı olarak okutulan ders sayısının sadece 2 olduğu görülecektir. Bu dersler haftada 5'er saat Kur'an-ı Kerim dersiyle 3'er saat okutulan Arapçadır. Bunun dışındaki tüm program diğer okullarla aynıdır. Dolayısıyla mesleğin altyapısını hazırlama bakımından bu okulların büyük bir önem taşıdığı söylenemez. Nitekim 4 yıllık İmam Hatip Lisesi öğretimi içinde haftada 8 saat tutan bu farkı kapatmak hiç de zor değildir. Kaldı ki bu fark kapatılması imkansız bir fark olsaydı İmam Hatip Liselerinin kendi ortaokulları dışında öğrenci almamaları gerekirdi. Oysa bu okullar lise 1 sınıflara normal ortaokulu bitirmiş öğrencileri de kabul etmektedirler. Dolayısıyla 8 yıllık kesintisiz eğitim konusunda süren anlaşmazlıkların eğitimin niteliğiyle değil ideolojisiyle bağlantılı olduğu açıktır. Burada amaçlanan alternatif orta öğretim kurumları oluşturarak belli bir dini ideolojiyle donanmış birey yetiştirmektir. İmam Hatip liselerini orta öğretime alternatif kurumlar olarak kabul etmek ise hiçbir biçimde söz konusu edilemez. Bunlar meslek okulu statüsü içinde kurulmuş bulunan okullardır. Kaldı ki devletin açtığı okullar içinde din ve ahlak bilgisi adı altında verdiği dersler dini tanıtmak amacına yöneliktir. Aileler çocuklarını din konusunda bilgilendirmek isterlerse bunda elbet ki özgürdürler. Ancak bu hizmeti alternatif bir orta öğretim hizmeti olarak dine karışmasından dolayı sürekli eleştiride bulundukları devletten beklemeye hakları yoktur. Devletin din görevlilerine maaş ödemesini yadırgayan bir anlayışın okullarında dini eğitim yaptırmasını istemesi büyük bir çelişkidir. Bu talep İslam devleti için doğru ve yerinde bir taleptir. Ancak laik, demokratik bir ülke için yanlış ve geçersiz bir istek olmaktadır. Kur'an kursları ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkisine verilmiş olan kurumlardır. Bir hukuk devletinde amaçlara hizmeti esas alan ve özel nitelik taşıyan kurslara izin verilmesini beklemek şaşırtıcı bir taleptir. Zira Türkiye'de ne Kur'an kursu ne de yabancı dil üniversiteye, Anadolu liselerine hazırlık kurslarının bağımsız olarak açılması mümkün değildir. Yabancı dil üniversiteye, Anadolu liselerine hazırlık kursları nasıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın iznine tabi ise, Kur'an kurslarının da Diyanet'in iznine tabi olması son derece doğaldır. Burada tek taraflı bir tasarruf söz konusu dahi değildir. Dolayısıyla bunu din düşmanlığı gibi göstermenin hiçbir mantıklı yanı bulunmamaktadır. Kur'an kurslarının dikkati çekici tarafı ilkokuldan sonra öğrenciyi eğitimden koparan bir özellik kazanması olmuştur. Bilgi toplumuna adım atılan bir dünyada ilkokul eğitimiyle yetinen bir topluma dönüşmek hüzün vericidir. Çocuğunu ortaokula veya meslek okuluna göndermek yerine Kur'an kursuna göndermeyi seçen zihniyetin çağdaş bir zihniyet olamayacağı ve gelecek kuşakları işsizlik ve cehaletle yüz yüze bırakacağı açıktır. Bu nedenle Kur'an kursuna değil, Kur'an kursunun orta öğretime alternatif bir öğretim kurulu haline dönüşmesine tepki göstermek daha gerçekçi bir tutum olacaktır. Ailelerin eğitimden arta kalan zamanlarda çocuklarını bu kurslara göndermelerini engellemeye yönelik hiçbir uygulamayı doğru bulmak da mümkün değildir. Bu nedenle Kur'an kurslarının formal eğitimden arta kalan zamanlarda devam edilecek biçimde zamanlanmasına ihtiyaç vardır. Yaz tatillerinde, hafta sonlarında ya da okul saatleri dışında hizmet veren bir modele dönüştürülmeleri bu kursların formal eğitime alternatif kurumlar olmasını önleyecek ve dileyenlerin okul dışı saatlerde devamına da imkan verecektir. Türkiye aydını ve siyasetçileriyle demokrasiden fedakarlık etmeden ve çağdaşlık çizgisinden taviz vermeden gerilimlerine çözüm üretebilecek bir ülkedir. Ancak bu çözümlerin yolu kesinlikle tavizsiz, inatçı, dayatmacı politikalarla ve dogmatik kutsallık saplantıları ile bulunamaz. İslam'da Türk yorumu. Türkiye'de İslam uzunca süredir gündemin baş köşesine oturmuştur. Yapılan tartışmalar gerçek İslam'ı tanımlamaya yöneliktir. Açıkça görülen gerçekleri görmezden gelerek ya da çarpıtarak yol almak ise imkansızdır. Ortada açıkça görülen gerçek İslam'ın siyasal bir din olduğu ve Türkiye'nin dini cumhuriyetten bu yana farklı bir yolunda adeta resmileştirerek sunduğudur. Bu noktada sorulması gereken önemli bir soru vardır. Bu, dinin hangi amaca hizmet ettiği sorusu olmalıdır. Din bir amaç mıdır, yoksa insanlığa hizmet eden bir araç mıdır? Bu soruyu İslami bir cevap vermek gerekirse, dinin insan için olduğunu, insanın din için var edilmediğini kabul etmek gerekir. Sorulması gereken ikinci soru ise, dinlerin bir sistem getirmelerindeki sebebin ne olduğudur? İslam, insanları kendi esasları doğrultusunda yapılandırmak, yani ahlaklı ve inançlı bireyler haline getirebilmek için ekonomik, sosyal ve siyasal sistem getirmiştir. Çünkü insana karakterini veren iki temel unsur vardır. Bunlardan biri doğası, yani doğuştan gelen özellikleri, diğeri de yaşadığı ortamdır. Dinler, yaşanılan ortamı kendi ahlaki esaslarının yaşama geçmesini sağlayabilecek biçimde şekillendirerek ahlaki devrime hız katmayı amaçlamışlardır. Türkiye, Cumhuriyet'le birlikte yani İslamiyet'in doğumundan 14. yüzyıl sonra bir tercih yapmıştır. Dinin, siyasal sistemin 14. yüzyıl sonra genç cumhuriyetin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına yeterince cevap veremeyeceğine ve en önemlisi de değişime kapalı olduğuna karar vererek siyasal olmayan fakat ahlaki olan İslam'ı seçmiştir. Yani dini bireyselleştirmiş, insanla kul arasına indirgemiş ve Türkiye yorumu ile insanına sunmuştur. Kimileri buna laikleşmiş din, kimileri resmi din demektedirler. Takılan adların pek de fazla önemi yoktur. Zira İslam'ın Türk yorumu, Türk insanını ne Allah'tan, ne peygamberden, ne ahlaktan koparmıştır. Bir küçük grup dışında herkes dinin Türk yorumuna inanarak bu topraklar üzerinde huzurla yaşamıştır. İbadetini yapmış, camiine gitmiş, dini bayramlarını kutlamış, hac ziyaretlerini yapmış, Kur'an okumuş, okutmuş, ölülerini dini merasimle gömmüş, kısacası dinini kutsal bilmiş ve olabildiğince de ona uygun yaşamaya çalışmıştır. Kısacası dinin siyasal sistemden yoksun olması topluma zarar vermediği gibi aksine toplumu bütünleştirici fonksiyonunu da yerine getirmiştir. Zira İslam tarihi incelendiğinde İslam'daki siyasal bölünmelerin dinin ahlaka ve imana yönelik esaslarının yorumundan değil siyasal sistemine ve şeriatına ilişkin yorum farklılıklarından ortaya çıktığı görülecektir. Şeriatın farklı yorumları İslam ümmetinin farklı mezheplere ayrılmasına, Müslümanın Müslümanla savaşmasına ve dinin özünün dünyevi hırslara feda edilmesine yol açmıştır. Profesör Fığlalı'nın ifadesiyle peygamberin ölümünden 30 yıl geçmeden İslam toplumunda yok olduğu sanılan cahiliye döneminin çirkin kabilecilik anlayışı, zulüm, entrika ve dünyevi hırslar dirilmeye, düzensizlik, anarşi kol gezmeye başlamıştır. Dolayısıyla İslam'ın anayasası olan Kur'an ve onun açıklayıcısı olan sünnet, peygamberin ölümünden sonra ne temel ahlaki değerler ne de beşeri düzen bakımından tam olarak uygulanamamıştır. Kur'an ve sünnete dönüş gibi cazip görünen anlayışların ortaya koyduğu tablolar bile sonuçta Kur'an ve sünnete bakıştaki anlayış farklarını da beraberinde taşıdığı için kendisi bir mezhep hüviyeti kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İslam'ın Türk yorumu ile siyasal İslami düzen ve şeriatın yerine sosyal hukuk devletinin yasalarını koyarak dinin toplumda ayrılıklar yaratacak, mezhep kavgalarına yol açacak uygulamalarını engellemiş ve İslam ahlak ve imanının birleştirici ve uzlaştırıcı özelliğinin engelsiz biçimde yaşanmasına kapı açmıştır. Türkiye, İslam'da Türk yorumunu Cumhuriyet'le birlikte açık biçimde ortaya koymuştur. Ancak Türk insanının bu yorumu kabullenmesinin sebeplerine tarihin derinliklerinden bakmak gerekir. Türkler İslamiyet'i 10. yüzyılın başlarında kabul etmeye başlamışlardır. Bu tarihe kadar Müslüman olmamakta direnmelerinin sebepleri Emeviler dönemindeki baskıcı, ezici ve eşitliğe aykırı uygulamalara tanık olmaları ve Arap olmayan Müslümanları Emevilerin azatlı köle, mevali sayarak hakir görmeleri, cizye ve haraç almaları olmuştur. Müslümanlık adına sunulan bu ilkel örnekler, Türklerin yaklaşık 3,5 yüzyıl boyunca İslamiyet'ten uzak durmalarının en önemli sebeplerini teşkil etmektedir. Türklerde İslamlaşma süreci Abbasiler döneminde başlamıştır. Bu süreç içinde Türkler dini iki kaynaktan öğrenmişlerdir. Bu kaynaklardan birincisi Abbasilerden gelen Sünni propagandacılar, diğeri ise İslam'ı dar şeriat kaideleriyle değil tasavvuf felsefesi ışığında geniş ve yumuşak bir mana ve ruh ile sunan tasavvuf erbabıdır. İslam'ın bu geniş ve yumuşak yorumu, şamanist Türklerin şaman inancı ile İslamiyet arasındaki ortak yönleri görmelerini ve İslam'ı kendi örfleriyle bütünleştirerek kabullenmelerini kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla İslam'da Türk yorumu 10. yüzyılın başlarında başlamış ve Cumhuriyet Türkiye'sinde yeni bir dönüşüm geçirerek bugünün İslamiyet yorumuna ulaşılmıştır. Bu yorum İslam'ın siyasal sistemini ve şeriatını modern hukuk devletinin yasaları ile ikame eden fakat dinin ahlaka, imana, ibadete ilişkin hükümlerinin Kur'an'da olduğu şekliyle en saf biçimiyle yaşanmasını telkin eden bir yorumdur. Dolayısıyla dinin temel amacını yerine getirmesine engel oluşturmadığı gibi Allah inancını, peygamber sevgisini, ahlaklı insan olunmasını, ibadetin gereğini de olanca etkinliğiyle vurgulayan bir ilahi öğreti olarak toplumsal yaşamdaki önemini korumuştur. İslam'ın Türk yorumu İslam alemi içinde yer alan özgün bir örnektir. Bu örneğin en önemli özelliği ise siyasal bir din olan İslam'a siyaset dışı bir yorum getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye örneği Batılılarca İslam'ın yorumuna son derece açık bir din oluşuna delil olarak gösterilmektedir. Fred Halliday, İslam the Myth of Confirmation adlı eserinde kutsal metinden çıkarılacak tek bir yorum yoktur. Çağdaş dünyada bir zamanlar İslam İmparatorluğu'nun lideri olan Türkiye gibi bir ülkenin varlığı, belirgin bir ekonomik ve politik sistem ya da devletle dini müridiler arasında İslam dünyası bakımından zorunlu bir ilişkinin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Din ile devletin birbirinden ayrılması, diğer bir ifadeyle dindeki dünyevi ve siyasi faaliyetlerin reddedilmesi İslami düşünce bakımından mümkün görünmektedir, demektedir. İşte Türkiye'nin İslam dünyasında sergilediği bu tablo şüphesiz ki pek çok İslam ülkesini tedirgin etmekte ve gelecekte diğer İslam ülkelerince de örnek alınabilecek bu modelin ortadan kaldırılması için İslami devrim ihraci modelleri Türkiye üzerinde sıklıkla denenmektedir. Çünkü bu model çağdaş dünyaya kolayca uyum sağlamaya imkan veren dinin manevi yönüyle çağdaş dünyanın modern kurumlarını ahenkle bütünleştirebilen bir modeldir. Kısacası önü dogmalarla tıkanmamış açık bir modeldir. İslam'ın Türk yorumunun İslami bir devlet modeline kapalı oluşu bazı çevrelerce ahlaki yozlaşmanın temel sebebi olarak gösterilmektedir. İslam ahlakının ancak İslam'ın siyasal sistemi ve hukuku altında yaşama geçirilebileceğine ilişkin iddiaların yaşayan örnekler esas alındığında doğruluğu oldukça tartışmalıdır. Çünkü siyasal İslam'ı yaşayan ülkelerdeki ahlaki yozlaşma Türkiye ile kıyaslanmayacak boyutta ve örtülü yaşanmaktadır. Türk insanı ikiyüzlü bir dindarlığı değil, açık yürekli bir imanı seçmiştir. Eğer din insan için ise Türk insanına yaptığı katkı ortadadır. Dinin Türk yorumu kimilerinin asla kabullenemeyeceği iktidar aracı olmayan çağdaş bir yorumdur.